أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kerim kardeşlerim, hayata yön veren mefhumlar derslerimizde bu hafta yine Müslümanların hayatında çok büyük bir öneme sahip ve idrak etmeleri zaruri ve elzem olan bir mefhumu ele alacağız inşallah. Bu önemli mefhum, siyaset mefhumu ve siyaset kavramıdır. Çünkü siyaset mefhumu Müslümanlar nezdinde büyük bir karışıklığa uğramış, önemini ve kıymetini yitirmiş ve hatta neredeyse Müslümanlar bu mefhuma düşmanlık besler hale gelmiştir. Son yüzyılda özellikle de günümüzde Müslümanlar arasında siyasetten tiksindirici ve uzaklaştırıcı çeşitli telkinler kasıtlı olarak yaygınlaştırılmıştır. Örneğin günümüzde Müslümanların büyük bir kısmı dinin siyasetten ayrı bir şey olduğu, dinin siyasete karıştırılmaması gerektiğini söylemektedirler. Oysa ki bu anlayış tamamen İslam'dan uzak ve İslam'a muhalif bir anlayıştır. Bu anlayış kapitalizm ideolojisinin akidesi olan laiklik akidesinin bir yansımasıdır. Laiklik ise bildiğiniz gibi dini hayattan, devletten ve siyasetten ayırmak demektir. Ve bu ayrım gereği din siyasete, devlete ve hayata karışmamalıdır. İşte bir asırdır Müslümanlara tahakküm eden laiklik anlayışı nedeniyle dinin siyasete karışmaması fikri buradan Müslümanların zihinlerine sirayet etmiştir. Ve çeşitli hileler ve aldatmalarla özellikle de saray mollaları denilen sözde hoca ve alimlerin entrikalarıyla Müslümanların büyük bir kısmı maalesef bu tuzağa düşürülmüştür. Evet, bir kısım sözde alim ve hocalar kasıtlı bir şekilde bu anlayışı yayarken, bir kısım samimi alim ve hocalar ise baskı ve korkudan dolayı bu fikre karşı sessiz kalmışlar ve neticede bu saptırıcı ve İslam dışı fikrin yayılmasına sebep olmuşlardır. İşte asli itibariyle laikliğe ait olan dinin siyasete karışmaması fikri şu gibi sözler ve argümanlarla savunulmaya ve yayılmaya çalışılmıştır. Mesela bir kısım insanlar şöyle derler. Müslümanlar siyasetten uzak durmalıdır. Çünkü dinin sabiteleri vardır. Siyaset ise değişken ve kaypaktır. Siyasetle meşgul olmak kişiyi de kaypak, ikiyüzlü, sahtekar yapar. Onun için iyi bir Müslüman siyasetten uzak durmalı derler. Yine aziz dinimizi siyasetin pisliklerine bulaştırmamalıyız sözünü çok sıkça duyarsınız. Bir kısmı ise İslam'ı bireysel olarak yaşarsak devlet nasıl olsa gelir. Önce kendimizi kurtaralım. Devleti yüreğimizde kuralım. Siyasetle meşgul olmaya gerek yok derler ve yürek devleti gibi kavramlarla İslam'ı ve Müslümanları siyasetten uzak tutma tezgahına bilerek ya da bilmeyerek destek olurlar. Kimileri ise kardeşlerim, kendilerinin ve cemaatlerinin siyasetle meşgul olmamalarıyla övünerek siyasetten ve şeytandan Allah'a sığındıklarını söylerler. Kimi kesimler ise önemli olan Allah'a kulluk yapmaktır. Siyasetle iştigal etmek kişiyi Allah'a kulluktan alıkoyar. Bize ne kafirlerin siyasetinden? Abes ve boş işlerle uğraşmaktansa Allah'ı zikredelim, daha iyi ve daha faydalıdır derler. İşte kardeşlerim, Bu ve benzeri sözleri içinde yaşadığımız toplumda sık sık duyarız. Böyle düşünen insanlarla çok sıkça karşılaşırız. Öncelikle şu iyi bilinmelidir ki, böylesi telkinler ve fikirler güdümlü fikirlerdir. Kasıtlı olarak Müslümanlar arasında yaygınlaştırılmaktadır ki, Müslümanlar kafirlerin güdümünde kalmaya mahkum olsunlar. İslami fikirler ve hükümler toplumsal ve siyasi hayatta canlılık göstermesin. Sadece laiklik, demokrasi, cumhuriyet, milliyetçilik gibi İslam dışı küfür fikirleri ve yönetimde, ekonomide, içtimai hayatta, eğitimde, medeni hukukta ve benzeri tüm alanlarda Batı'ya ait ve Batı'dan ithal edilen küfür kanunları Müslümanların üzerlerine tatbik edilmeye devam etsin. İşte siyaset mefhumunun anlaşılmaması, İslam ile siyasetin bağının koparılması ve İslam'ı siyasetten, devletten ve hayattan ayırmanın neticesi budur. İslam'ı siyasetten ayırırsanız, tabii ki bu boşluğu küfür fikirleri ve hükümleri doldurur. Evet kardeşlerim, işte siyaset mefhumu bu derece önemli bir mefhumdur. Peki nedir siyaset? Siyaset malum Arapça bir kelimedir ve Arap lügatında sase fiilinden türemiş bir kelimedir. Manası ise insanların işlerini yürütmek demektir. Nitekim Lisanül Arap'ta siyaset kelimesi insanların işlerinin yönetimini üstlenmek anlamında geçmektedir. Yine Kamusel Muhit'te tebaayı siyaset ettim, yani tebaaya emrettim ve nehyettim anlamındadır denmektedir. Lügat manası bu olan siyaset kelimesinin ıstılahi manası ise belirli bir fikir ile insanların iç ve dış işlerini yürütmek demektir. Yani bir fikre göre insanların iç işlerini ve dış işlerini yürütmek ve yönetmektir. Ve bu iş devlet ve ümmet tarafından yapılır. Devlet ve yöneticiler bu işi yönetici olarak, ümmet de takipçi, muhasebeci ve nasihat edici olarak yürütür. İşte siyasetin tanımı budur. Burada önemli olan tanımda geçen bir fikre göre ibaresidir. Zira ayırıcı vasıf budur. Yani şayet insanların işlerinin yürütüldüğü fikir İslami fikirler ise bu İslami siyasettir. Şayet işlerin yürütüldüğü fikir İslam dışı fikirler ise bu da küfür siyasetidir. İşte bu ayrımın yapılması ve İslami siyasetle İslam dışı siyasetleri birbirinden ayırmak son derece önemlidir. Her ne kadar biraz önce bahsettiğim örneklerde bir kısım Müslümanlar siyasetten kaçındıklarını söyleseler de aslında hiç kimse siyasetten kaçınamaz. Neden? Çünkü insanların yönetilmesi, anayasa, kanun ve kurallar, hayatta ve toplumda var olan ilişkilerin yürütülmesi ve sürdürülmesi tamamen siyasettir. Dolayısıyla bir yönden siyaset hayatın kendisidir. Hangi fikir ve hükümlere göre yaşayacağını, insanlar arasındaki alakalarını neye göre kuracağını, kimi dost bilip kimi düşman bileceğini, nasıl bir eğitim alacağını, nasıl evlenip nasıl boşanacağını, ticaretini nasıl yapacağını, nasıl kazanıp nasıl harcayacağını, nasıl ve ne ile yönetileceğini, velhasıl hayattaki ilişkilerini ve seyrini belirleyen şey siyasetin kendisidir. İşte İslam'ı siyasetten ayırmak demek, hayattan koparmak demektir. Bunun sonucu ise laik, seküler ve İslam dışı bir hayattır. Günümüzdeki Müslümanların hem İslam'ın
hayattan uzaklaşmasından ve seküler bir hayattan şikayet edip hem de dini siyasete karıştırmamak lazım demeleri tam bir çelişki ve büyük bir akıl tutulmasıdır. Zira İslam siyasi bir dindir ve İslam akidesi siyasi bir akidedir. İslam hayatın tümüne müdahale eden, her yönüyle hayata ilişkin hükümler getiren ve sadece kendine has bir siyaset yürüten bir dindir. Hatta peygamberlerin görevleri İslam'a göre siyaset yapmaktır, siyasettir. Evet kardeşlerim, siyaset peygamberlerin işlerindendir. Peygamberlerden sonra yine biat yoluyla Müslümanlar tarafından seçilen ve ümmeti iç işlerinde ve dış ilişkilerinde sadece İslam'a ve İslami hükümlere göre yürüten ve yöneten halifeler olmuştur ve olacaktır. Ve siyaset işini bunlar üstlenecektir. İşte bu husus naslarda açıkça beyan edilmiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Kânet benû İsraîle tesûsuhumul enbiya. İsrailoğullarını peygamberler siyaset ederdi. Görüyor musunuz? Demek ki siyaset peygamberlerin işlerindendir. Devam ediyor hadis. Küllemâ heleke nebiyyün halefehu nebiyye. Ve innehu la nebiyyi la nebiyye ba'di. Bir peygamber öldüğünde diğeri ona halef olurdu. Benden sonra ise peygamber yoktur. Ve seyekunu ba'di hulefa. Benden sonra halifeler olacaktır. İşte kardeşlerim, siyaset hem diğer tüm peygamberlerin, hem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, hem de Allah Resulünden sonra ümmeti siyaset etme işini üstlenen tüm halifelerin işleridir. Yine siyaset hem iç işlerinde hem de dış işlerinde İslam'a göre hükmetmek ve yönetmek ve ayrıca yöneticileri ve hükümleri İslam'a göre muhasebe etmektir. Evet, siyasetin tanımının ve vakasının bu olduğunu ortaya koyduktan sonra şimdi bu vakaya, yani siyasete İslam'ın bakışını ortaya koymaya çalışalım. Bu hususta ayet ve hadislere bakıldığında İslam'da siyasetin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. İslam'ın ona nasıl teşvik ettiğini ve bir yükümlülük olarak Müslümanlara yüklediğini görürüz. Zira Müslümanların maslahatlarına önem vermekle, yöneticilerin işleriyle ve yöneticileri muhasebe etmekle, kısaca siyasetle ilgili birçok nas vardır. Bu nasların bir kısmı iç siyaset dediğimiz hususa yöneliktir. İç siyasetle, yani dahili siyasetle Müslümanlardan talep edilen Allah'ın indirdikleriyle yönetmek ve yönetilmektir. Ve Allah'ın indirdiklerine göre de muhasebe etmektir. Mesela وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ. Onların aralarında Allah'ın indirdikleriyle hükmet. Yani onları Allah'ın indirdikleriyle yönet. Hak'tan sana gelenden sapıp da onların arzularına uyma buyuruyor Rabbimiz. Yine Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen ve yönetmeyenler, işte onlar kafirlerdir, zalimlerdir ve fasıklardır ayetleri. Rabbine yemin olsun ki aralarında çıkan ihtilaflarda seni, yani şeriatı hakem kılmadıkça, sonra senin, yani şeriatın hükmün ayeti sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini iddia edenleri görmedin mi? Zira onlar inkar etmekle emrolundukları halde tağutla yönetilmek istiyorlar. Şeytan ise onları uzak bir sapıklıkla işte bu ayetlere göre Allah'ın indirdiklerinin dışındakilerle, yani İslam dışı hükümlerle ve sistemlerle yönetilmek ya da böyle bir yönetime talip olmak şeytanın saptırması ve güdümüne tabi olmaktır. İşte asıl kendisinden Allah'a sığınılacak husus budur. Demokrasi, cumhuriyet ki İslam dışındaki tüm hükümler ve sistemler cahiliyedir kardeşlerim. Efe hukmel cahiliyeti yebğûn ve men ahsenu minallahi hukmen li kavmin yuqinun. Yoksa onlar cahiliyenin hükmünü ve idaresini mi arıyorlar? İyi bilen bir toplum için hükmü Allah'tan daha güzel kim vardır? Allah Subhanehu ve Teala Müslümanlara Allah'ın indirdiğiyle yönetmeyi, bunlar ve benzeri birçok nas ile emretmişken, bu emirleri yerine getirmeden Allah'a kulluk nasıl olur? Allah bizden kulluk istiyor, siyaset istemiyor gibi bir sözü bir Müslüman nasıl söyleyebilir? Bu nasıl? Evet kardeşlerim. Yine hem fert olarak hem de kitle, hizip ve cemaatler olarak yöneticileri muhasebe etmeyi İslam tüm Müslümanlardan talep etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İleride bir takım emirler ve yöneticileriniz olacaktır. Onları tanıyacaksınız ve yaptıkları münkerlere karşı çıkmayı kurtuluşun yolu olarak göstermiştir. Yöneticileri takip etmeyenler onları tanıyamaz ve onlardan hasıl olan şerlerden de beri olup kurtulamaz. Körü körüne onlara tabi olur ve dünya ve ahirette hüsrana uğrarlar. Ayrıca kardeşlerim, Allah-u Teala marufu emretmenin ve münkerden nehyetmenin müminlerin bir sıfatı olmasını talep etmektedir. Marufu emretmek ve münkerden nehyetmek ise siyasi bir iştir. Neden? Çünkü marufun da münkerin de başı yönetimdir. Yönetim bozuk olursa, yani hükümler, kanunlar ve ilişkiler bozuksa toplum da fasit ve bozuk olur. Çünkü yönetim ve siyaset toplumun yapısını teşkil eder. Sosyal ilişkileri tanzim eder. Bu tanzimdeki çarpıklık ve yönetime ait hükümlerin İslam dışı hükümler olması, toplumun da çarpık, bozuk ve İslam dışı olması sonucunu doğurur. Bundan dolayı da yönetime ve yöneticilere yönelik marufu emretmenin ve münkerden nehyetmenin önemi ortaya çıkmaktadır. İşte Allah-u Teala bu önemli siyasi işi Müslümanların vasfı olarak zikrederek onlardan kesin bir şekilde talep ve emretmiştir. Rabbimiz Tevbe suresinde mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin velisidirler. Marufu emrederler ve münkerden nehyederler buyuruyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki, şüphesiz ki Allah hiçbir zaman bir kısım insanların işledikleri kötülükler yüzünden bütün insanlara azap etmez. Ne zaman ki aralarında kötülüklerin yapıldığını görürler de güçleri yettiği halde o kötülüklere karşı çıkmazlar ya da ortadan kaldırmazlarsa, İşte o zaman Allah'ın azabı hem günahları işleyenleri hem de bu günahlara karşı çıkmayanları ve bütün insanları kapsar buyuruyor. Başka bir hadiste ise, nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki sizler ya iyiliği emreder münkerden nehyedersiniz ya da Allah size bir azap gönderir. Sonra da siz dua edersiniz de duanıza icabet edilmez buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kardeşlerim, Yöneticiler ve hükümler toplumu etkileyen liderlerdir. Onları muhasebe etmeyen ve onlardan meydana gelen münkerlere karşı duyarsız ve tepkisiz olan insanlar, onların işledikleri cürümden dolayı Allah'ın göndereceği çeşitli azaplardan kurtulamazlar. Bu husustaki hem ayetlerden hem de hadis-i şeriflerden de anlaşılacağı üzere, gördüklerine karşı duyarsız ya da tepkisiz olmak yasaklanmaktadır kesin bir şekilde. Özellikle de yönetim ve yöneticilere karşı kör, sağır ve tepkisiz olmak kesinlikle yasaklanmaktadır. Neye mal olursa olsun hak sözü söylemek emredilmiştir. Zira Allah Resulü şöyle buyuruyor: cihadın en üstünü zalim sultan ve otoriteler karşısında hak sözü söylemektir. Yine başka bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmaktadır: kim Müslümanların işleriyle ilgilenmeden sabahlarsa onlardan değildir. Görüldüğü gibi Müslümanların işlerine önem vermek, onların maslahatlarını ve haklarını savunmak, yöneticileri muhasebe etmek, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen zalim ve fasık yöneticilere hak sözüyle karşı çıkmak, emri bil maruf ve nehyi anil münker yapmak ve bunlar gibi hususların hepsi İslam'ın emridir ve siyasetin kendisidir. Aynı şekilde Allah-u Teala'nın Müslümanlara yüklediği risaleti aleme taşımak, fitne, fesat ve zulmü ortadan kaldırmak ve Allah'ın dinini bütün dinler üzerine, yani yeryüzünün tamamına hakim kılmak vazifesinin yerine getirilmesi de dış siyasettir ve bunların tümü İslam'ın emirleri ve kulluğun kendisidir. Fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla, yani kafirlerle savaşın ayeti. O müşrikler hoşlanmasa da dinini bütün dinlere hakim kılmak için Resulünü hidayet ve hak din ile gönderen odur ayeti. Siz insanlar içinde çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Marufu emreder, münkerden nehyedersiniz ayeti ve bunlar gibi onlarca ayet. İslam ümmetine diğer halklar ve ümmetler üzerinde de bir misyon ve sorumluluk yüklemiştir. Müslümanlar siyasi bir bakışa sahip olmadan, siyasi kişilikler haline gelmeden, siyasetten uzaklaşıp İslam'ı siyasi hayatın merkezine koymadan tüm bu mesuliyetlerini ve farziyetlerini nasıl yerine getireceklerdir? Böyle bir şey mümkün müdür? Hayatın her alanına hükmeden ayetler ve hadisler orada dururken, 1300 yıllık dünyaya hükmeden İslam tarihi gözümüzün önündeyken, günümüz Müslümanlarının zilleti ve fesadı bir vaka olarak ortadayken ve tüm bunları İslam ile değiştirmek bizlere farz kılınmış ve emredilmişken, nasıl olur da Müslümanlar hala bu tuzağa düşebilmektedirler? Nasıl olur da bir kısım alimler ve hocalar İslam siyasete karışmaz diyebilirler? Camide siyaset olmaz, siyaset başka, İslam başka gibi sözleri nasıl utanmadan söyleyebiliyorlar? Evet kardeşlerim, şu anda yeryüzü Müslümanların düşmanları olan kafirlerin siyasetleri tarafından istila edilip ifsad olmuş durumdadır. Bu kafirler ise sürekli Müslümanlara kin beslemekte, düşmanlık yapmakta ve Müslümanların mallarını çalmak, ülkelerini sömürmek, onları İslam'dan uzaklaştırmak ve İslam'ı tamamen ortadan kaldırmak için hileler ve tuzaklar kurmakla meşguller. Aynı şekilde beldelerimizde demokrasi, laiklik, milliyetçilik gibi küfür fikirleri hüküm sürmekte. batılı ülkelerden alınan kanunlar ile Müslümanlar yönetilmektedir. Ateizm, deizm, eşcinsellik, içki, zina, uyuşturucu topraklarımızda cirit atmaktadır. Nesillerimiz, ailelerimiz ifsad edilmektedir. Her türlü tugyan ve haddi aşmışlık kol gezmektedir. Ve sonra birileri çıkıp İslam siyasete karışmaz, İslam devlete ve sosyal hayata karışmaz gibi sözlerle ortada dolaşmakta ve ahkam kesmektedirler. Bu kimseler ya kasıtlı bir şekilde Müslümanlara ihanet içindedir ya da tam bir İslam cahilidirler. Bu kimselerin şerrinden Allah'a sığınıyor ve bunlara selamet ve basiret diliyoruz. Evet kardeşlerim, yine Rabbimiz Ali İmran suresi 104. ayeti kerimesi ile Müslümanlardan siyasi ameller yapacak siyasi bir kitle meydana getirmelerini ve İslam'a davet, emri bil maruf ve nehyi anil münker gibi amelleri bir kitle ile beraber de yapmalarını emretmektedir. Rabbimiz estağfirullah veltekum minkum ummeh, sizden bir topluluk, bir kitle, bir cemaat bulunsun buyuruyor. Ne yapacak bu topluluk? Yed'ûne ilel hayr. Yani hayra ve İslam'a davet edecek. Başka ne yapacak? Ve ye'murûne bil ma'ruf ve yenhevne anil münker. Ve ulâike humul muflihûn. Marufu emredecek ve münkerden nehyedecek. İşte kurtuluşa erenler bunlardır buyuruyor Rabbimiz. İşte burada belirtilen ve oluşturulması emredilen kitle herhangi bir kitle değildir. Ayet görevi İslam'a davet etmek, marufu emretmek, münkerden alıkoymak özelliğine sahip olan en az bir kitlenin bulunmasını emretmektedir. Söz konusu edilen davet, emir ve nehi herkesi kuşattığı gibi yönetici konumunda olanları da kapsar. Çünkü biraz önce de belirttiğimiz gibi yönetici ve yönetim tüm marufun ve münkerin başıdır. O tebaasının işlerini ya İslam'la, şer'i ahkamla yönetir ya da ondan sapar. Saptığı zaman onu İslam'a döndürecek olan, onu İslam ile muhasebe edecek olan yine bu kitledir. İşte bu noktada sözünü ettiğimiz kitlenin siyasi niteliğe sahip olması gerekmektedir. Çünkü onun işi yöneticiler ve yönetimdir. Nasıl olmasın ki kıymetli dostlar? Emri bil maruf ve nehyanil münker demek, insanlara faiz yemeyin, haramdır deyip faizi ekonominin bel kemiği haline getiren, küçük büyük her şeye faizi bulaştırıp yaygınlaştıran ve halkını bankalara ve faizli kredilere mahkum eden yönetimi ve yöneticileri görmezden gelmek midir? İçki içmeyin, kumar oynamayın, haramdır deyip içkiyi ve kumarı devlet eliyle meşrulaştıran ve yaygınlaştıran yönetimi ve yöneticileri görmezden gelmek midir? Ey insanlar, İslam'a göre yaşayın, şer'i hükümlere dikkat edin deyip İslam'ın hükümlerini sırtlarının arkasına atıp devlet layıktır, yönetimde, ekonomide, eğitimde, sosyal alakalarda İslam'ın ve şer'i hükümlerin bir yeri yoktur diyen yönetimi ve yöneticileri görmezden gelmek midir? Ey Müslümanlar, çocuklarınızı İslam'a göre yetiştirin. Onlara Allah'ı, Resulünü ve kitabını öğretin deyip de İslam'a zıt ve düşman bir eğitim sistemiyle çocuklarımızı laik, kemalist ve deist yetiştiren yönetimi ve yöneticileri görmezden gelmek midir? emri bil maruf ve nehyi anil münker bunlar mıdır Allah aşkına? Tabii ki değildir. İşte bundan dolayı marufun ve münkerin başı yönetimdir kardeşlerim. Davet, emri bil maruf ve nehyi anil münker öncelikli olarak yöneticilere yapılır. İlk olarak onlar muhasebe edilir. İşte bu da siyasi bir çalışmadır. İslam ile hükmeden bir yönetici ya da İslami bir yönetim mevcut olmadığında ise şeriatın emrettiği hal ve çalışmalar üzerine o kitle yönetimi yani hilafeti ikame edecek ve bir halife nasip etmek için çalışacaktır. İşte bunların hepsi de yine siyasi çalışmalardır. İşte kardeşlerim, tüm bunlardan dolayı Müslümanların fertler olarak siyasi kişilikler olmaları gerektiği gibi, siyasi bir kitle halinde de siyasi ameller yapmaları Rabbimiz tarafından emredilmektedir. İslam akidesine dayalı siyasi bir kitle ile tüm küfür fikirlerine, tüm batılı kanun ve yasalara ve tüm gayri İslami siyasetlere karşı mücadele edilmesi Rabbimiz tarafından emredilmektedir. İşte tüm bu siyasi amelleri gerçekleştirebilmek için ise öncelikli olarak siyasi basirete, siyasi uyanıklığa ve ferasete sahip olmak gerekir. Siyasi basiret ve uyanıklık ise tüm meselelere sadece ama sadece İslam akidesinden bakabilmektir. Atılacak her adımda şer'i hükümlere bağlı kalabilmektir. Ancak böyle yapanlar, yani hayata ve tüm olaylara İslam akidesi penceresinden bakabilenler siyasi basirete sahip olabilirler. İşte bu durum ittaku firasetul mu'min fe innehu yanzuru bi nurillah. Müminin ferasetinden korkun çünkü o Allah'ın nuru ile bakar rivayetinde bildirilen durumdur. Siyasi basiret İslam akidesini korumak ve İslam'ın bir cüzüğünden dahi vazgeçmemektir. Siyasi basiret İzzetin yalnızca İslam'da olduğunu unutmamak ve ondan başka hiçbir şeye razı olmamaktır. Aynen Şam'ın fethi sırasında Ömer radıyallahu anha şehre deve üzerinde değil de güzel bir at ile girmesi söylenildiğinde biz zillet içinde bir toplumduk. Allah bizi İslam ile izzetlendirdi. Ne zaman ki İslam'dan başka bir şeyde izzet ararsak Allah bizi yeniden zelil kılar demesi gibi. İşte siyasi basirete sahip liderlik budur. Yoksa itibardan taviz verilmez deyip saraylar yapan, sonra da İslam'ın ve Müslümanların izzetinden tavizler vermek asla değildir. Siyasi basiret, kafirlerin asla Müslümanlara dost olmayacağını bilmek ve onlarla ilişkileri bu esaslar üzerine oturtabilmektir. Siyasi basiret sadece anı veya günü değil, geleceği de tasavvur edebilmek ve okuyabilmektir. Evet kardeşlerim, geçmişte Müslümanlar siyasi basirete sahip olarak nasıl ki tüm dünyaya liderlik edebildilerse, bugün de aynı basirete sahip olunması gerekir. Son asırda yaşadığımız tüm vakalar gösterdi ki, Müslümanların siyasi basirete sahip, siyasi bir liderliğin altında toplanmadan muzaffer olmaları, başarıya ulaşmaları imkansızdır. Siyasi basiret ve feraset olmadan olayların arkasını görebilmek ve düşmanın sinsi planlarını deşifre edebilmek de imkansızdır. Öyleyse siyasi feraset ve basirete sahip olunması kaçınılmaz bir zorunluluktur. İşte kafirlerin ve onların yerli işbirlikçilerinin en çok korktuğu şey budur. Müslümanların yeniden siyasi basirete sahip olması, hayata İslam akidesiyle bakması, İslam'ın sadece ruhani değil, aynı zamanda siyasi bir akide olmasını yeniden hatırlamaları ve bu minvalde hareket etmeleri kafirleri çok endişelendirmektedir. Zira o zaman nesillerimizi ifsad edip kendilerine benzetemeyeceklerdir. Zira o zaman topraklarımızı ve kaynaklarımızı sömüremeyeceklerdir. Çeşitli tuzak ve hileler ile Müslümanları birbirlerine düşüremeyeceklerdir. İslami beldeler üzerindeki tüm güçlerini ve otoritelerini kaybedecekler, çürük sistemleriyle birlikte tarihin çöplüğüne atılacaklardır. İşte bunun için İslam'ın siyasi bir liderlik olarak yüklenilmesinden ve siyasi bir çözüm olarak İslam'ın gösterilmesinden çok endişelenmekte ve bu fikri engellemeye çalışmaktadırlar. Zira onlar istiyorlar ki Müslümanlar sadece ruhi ve ferdi meselelerle uğraşsınlar. Sabahtan akşama kadar Kur'an okusunlar ama okudukları ayetlerin hayata tatbiki akıllarına gelmesin. Resullerinin sünneti olarak sarık, cübbe ve bastonu konuşsunlar ama 13 asır boyunca devlet yönettiğini, ordulara komutanlık yaptığını, davalara hakimlik yaptığını konuşmasınlar. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anhum'un kıssalarını okuyup anlatsınlar ama onların raşit halifeler olarak devlet yönettiklerini ve İslam'ın bir devlet modelinin olduğunu anlatmasınlar. Velhasıl İslam devletten, siyasetten, muamelattan, yönetimden, ekonomiden, eğitimden yani hayattan tamamen uzaklaşsın. İşte kardeşlerim, dini siyasete karıştırmamak lazım demek bu demektir. Siyaset başka, İslam başka demek bu demektir. Ve bunu söyleyenler kasıtlı ya da kasıtsız kafirlerin amaçlarına hizmet etmektedir. Kimileri bunu cahilce söylemektedir. Kimileri ise 3 kuruşluk şahsi ya da cemaat menfaatlerini koruyabilmek için söylemektedir. Kimileri ise sistemden bir eziyet görmekten korktukları için söylemektedir. Kimileri ise İslam'a düşman oldukları ve İslam'ın hayattan tamamen uzaklaşmasını istedikleri için söylemektedir. Neticede her ne kasıtla söylenirse söylensin, bu söylemler İslam dışı ve İslam'a muhalif söylemlerdir. Bir asırdır Müslümanlara tahakküm eden laiklik anlayışı nedeniyle dinin siyasete karışmaması fikri buradan Müslümanların zihinlerine sirayet etmiştir. Ve çeşitli hileler ve aldatmalarla özellikle de saray mollaları denilen sözde hoca ve alimlerin entrikalarıyla Müslümanların büyük bir kısmı bu tuzağa düşürülmüştür maalesef. Allah bizleri şerlerinden muhafaza etsin inşallah. Evet kardeşlerim, başta da dediğimiz gibi siyaset belirli bir fikir ile insanların iç ve dış işlerini yürütmek demektir. Yani İslam akidesi ve bu akideden çıkan fikir ve hükümlere göre Müslümanların hem iç işlerini hem de dış işlerini yürütmek ve yönetmektir. Ve bu iş devlet ve ümmet tarafından yapılır. Devlet ve yöneticiler bu işi yönetici olarak, ümmet de takipçi, muhasebeci, nasihat edici olarak yürütür. İşte siyasetin tanımı budur. Ve İslam akidesi ruhi ve siyasi bir akidedir. İslam dini hayatın tümüne karışan, evlilikten eğitime, yönetimden ekonomiye, ticaretten dış siyasete kadar gerek fert gerek toplum hayatının her alanında hükümler veren ve müdahale eden siyasi bir dindir. Bırakın İslam'ı siyasete karıştırmamayı, siyasette İslam'dan başka bir şeyi barındırmak bile caiz değildir. Yani hayatın tümünde sadece ve sadece İslam hakim olmalıdır. Rabbim bizleri İslami hayatı yeniden başlatan ve raşit bir halife etrafında İslam'ın siyasetini tüm dünyaya hakim kılan kullarından eylesin inşallah. İslam dışındaki tüm siyasi fikirlerden bizleri ve nesillerimizi muhafaza eylesin. Beldelerimizden laiklik, demokrasi, milliyetçilik gibi küfür fikirlerinin sökülüp atılmasını nasip eylesin. Amin. Evet, kıymetli dostlar. Bu haftada süremizin sonuna geldik. Siyaset mefhumunu ele alıp İslam ve siyaset ilişkisini ortaya koymaya çalıştığımız bu dersimizi sonlandırırken haftaya buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.